Ayrım 23, sayfa 252. Şahika, A.J. Cronin. Kendisini de konuşmaya dahil ediyorlar ve daima bir şey söyleyerek yahut bakışlarıyla kendileriyle beraber olduğunu hissettiriyorlardı. O kadar yakınlık gösterdiler ki, Andrew kendisinin öğle yemeklerinde ringa balığı yediğini bile unuttu. Ayağa kalktıklarında Ivory genç adamın omzunu okşadı. Manson, size muhakkak haber göndereceğim. Önemli bir hastalığı sizinle teşhis etmek bana büyük bir sevinç verecek. Tekrar misafir odasına geçtiler. Burada hava çok ciddiydi. Fakat Freddy elleri ceplerinde her zamankinden daha neşeli görünüyordu. Daha çok erken olduğu için hep beraber NBC'ye gidilmesi teklif edildi. Kristin hemen Andrew'ye baktı. Zannedersem gitme zamanımız geldi. Andrew güldü. Saçmalık etme sevgilim. Toplantıyı bozmak bize düşmez. NBC'de Freddy hakikaten tanınıyordu. Bütün arkadaşları duvar kenarındaki masada oturanlara gülerek selam verdi. Burada şampanya içiliyor, dans ediliyordu. Andrew sordu. Çok güzel bir parça çalıyor. Acaba dans etmek ister misin Chris? Taksiyle Chesbrook terasın dönerken Andrew neşeyle konuştu. Bunlar yüksek tabakadan insanlar. Çok güzel bir gece geçirdik değil mi? Kristin sert bir sesle cevap verdi. Nefret edilecek bir gece. Ne anlamadım. Danny'den ve Hope'dan meslektaşın olarak hoşlanıyorum. Fakat bu gösteriş düşkünü insanlardan asla. Fakat Chris onların nesi var? Görmüyor musun? Her şeyleri para üzerine. Yiyecekleri, eşyaları, konuşmaları hep para para. Herhalde Bayan Hampton'ın elbiseme nasıl baktığını fark etmemişsindir. Eminim onun güzellik malzemelerini sarf ettiği paranın benim bütün yılda aldığım tek elbisenin fiyatından bile fazla olduğunu görmüşsündür. Misafir odasında otururken benim bir hiç olduğumu anlaması doğrusu çok komikti. Kendisi viski tüccarı, Witten'ın kızıymış. Sen gelmeden önceki konuşmaların ne olduğunu hiçbir zaman tahmin edemezsin. İşleri güçleri dedikodu. Kim kiminle geziyormuş? Berber ona ne demiş? Sosyetedeki son çocuk düşürme haberleri? Bir kelime bile nazik bir şey konuşmadılar. Sonunda da plazadaki orkestra şefini sevdiğini çıtlattı. Sesinin tonunda alaycı bir ifade vardı. Andrew bunu kıskançlık sanarak mırıldandı. Senin için para kazanacağım Chris. İstediğin kadar pahalı elbise alacağım. Ben senden para istemiyorum ki. Hem pahalı elbiselerden de nefret ediyorum. Genç adam sarhoş bir halde Kristin'in yanına daha yaklaştı. Fakat sevgilim, dokunma bana Andrew. Seni seviyorum fakat sarhoş olduğun zaman değil. Manson kızmış, sararmış bir halde köşesine büzüldü. Karısı ilk defa olarak kendisine bu şekilde davranıyordu. Bu beklemediği tepki karşısında suçlu gibi geriledi. Pekala şeker. Eğer bu şekilde düşünüyorsa. Taksinin parasını verdi. Kristin'den önce arabadan indi. Tek bir kelime bile söylemeden ikinci yatak odasına çıktı. Şimdi artık o lüksten sonra hiçbir şeyin değeri kalmamıştı. Elektrik düğmesi bile doğru dürüst işlemiyordu. Evin bütün elektrik donanımı bozuktu. Kendisini yatağa fırlattı. Allah kahretsin, bu mezar kılıklı evden kurtulacağım. Ona çok para kazanabileceğimi ispat edeceğim. İnsan parasız ne yapabilir ki? Bütün evlilikleri boyunca ilk defa olarak o gece ayrı odalarda yattılar. Ertesi sabah Kristin kahvaltıda geceki bütün olayı unutmuş gibi davrandı. Andrew genç kadının elinden geldiği kadar kendisine nazik davranmaya çalıştığını fark ediyordu. Kristin'in bu şekilde hareket etmesi onun için sevindiriyor fakat her zamankinden daha fazla surat asmasına sebep oluyordu. gazetesine dalmış gibi görünerek arada sırada bir kadına yerinin gösterilmesi gerektiğini düşündü. Fakat genç kadının birkaç sorusuna homurdanarak cevap verince kahvaltısına devam etti. Kristin de artık nazik davranmaktan vazgeçerek, hiçbir şey söylemeden yüzüne bile bakmıyor, Andrew'un yemeğini bitirmesini bekliyordu. Genç adam içinden, "İnatçı küçük şeytan, ben sana gösteririm," diyerek odadan çıktı. Muayenehaneye girince ilk işi olarak tıp yıllığına indirdi. Dün akşamki arkadaşları hakkında geniş bilgi edinmek niyetinde olduğundan çok heyecanlı ve meraklıydı. Acele acele sayfaları çevirdi. İlk defa Freddy'den başlamak istiyordu. Freddy'nin ismini buldu. Frederick Hampton, Queen Anne Caddesi, M.B., C.H.B., Waltham Wood asistanı. Andrew şaşkınlıktan kaşlarını çattı. Dün akşam Freddy hastanede çalıştığından söz etmişti. Batı kesiminde bir insana yarar sağlayabilecek tek iş yerleri hastanelerdi. Fakat yıllıkta yazılı olan hastane değil, fukaraları korumak için Waltham Wood'da kurulmuş bir enstitüydü. Hem de kenar mahallelerden birinde. Bunda bir yanlışlık olamazdı. Çünkü elindeki doğru haber veren bir yıllıktı ve daha bir ay önce almıştı. Not: M.B. Bachelor of Medicine, üniversiteden mezun olanlara verilen doktorluk derecesi. 2. C.H.B. Bachelor of Surgery, üniversiteden mezun olanlara verilen operatörlük derecesi. Daha sonra Ivory ve Friedman'a baktı. Doğrusu çok şaşırmıştı. Yıllığı dizlerine koydu. Paul Friedman da Freddy gibi BB idi. Friedman hiçbir yerde çalışmıyordu. Ivory'ye gelince New Cavendish Caddesi'nde oturuyordu. Hiçbir operatörlük meziyeti yoktu. Sadece MRCS idi. Not: MRCS, Kraliyet Akademisi Operatörlük Üyesi. Member of the Royal College of Surgeons. O da herhangi bir hastanede çalışmıyordu. Sadece savaş sırasında bazı hastanelerde tecrübe edinmişti. Bundan başka bir şey değildi. Andrew düşünceli bir halde kalkarak yıllığı rafa yerleştirdi. Sonra yüzünde karar vermiş bir insanın ifadesi belirdi. Kendi meziyetleriyle dün akşam yemek yediği arkadaşları arasında hiçbir benzerlik yoktu. Onlar ne yapıyorsa kendisi de yapabilirdi. Hatta daha fazlasını ve iyisini. Kristin'in galeyanına rağmen başarı sağlamaya her zamankinden daha fazla kararlıydı. Fakat ilk önce Waltham Wood gibi küçük müesseselere değil, Londra'nın hastanelerinden birine girmeliydi. Evet, iyi bir hastaneye girmeliydi. Fakat nasıl? 2-3 gün derin derin düşündü ve sonra korkarak Sir Robert Abbey'ye gitti. Profesörden yardım istemesi ona göre dünyanın en güç işiydi. Fakat Abbey şefkatli gözlerle kendisini karşıladı. Bizim sargı müteassısımız nasıl bakalım? Yüzüme bakmaya utanmıyor mu? Doktor Bixby'nin tansiyonu yükselmiş. Tabii bundan haberin yok. Şimdi benden ne istiyorsun? Kavga için mi yoksa meclise yeniden girmek için mi geldin? Hayır Sir Robert, acaba benim bir hastanede görev almama yardım edebilir misiniz diye sormaya gelmiştim. Bu meclise girmekten çok daha zor. Bu işlere girmek için kaç kişinin uğraştığını biliyor musun? Hepsi de iyi yerlere girmek için bekliyor. Sen muhakkak akciğer konusu üzerinde çalışmalısın. Bu da alanı epeyce daraltır. Evet öyle. Victoria Göğüs Hastanesi. Senin hedefin bu olmalı. Londra'nın en eski ve iyi hastanelerinden biridir. Bir araştırma yapacağım. Söz vermiyorum fakat fenni bakımdan gözümü dört açacağım. Abbey genç adamı çaya alakoydu. Muayenehanesinde her gün saat tam 4'te Çin çayı içerdi. İçine ne süt ne de şeker koyardı. yanında da hiçbir şey yemezdi. Bu portakal çiçeği tadında özel bir çaydı. Abby çeşitli konular üzerinde konuşuyordu. Sonunda genç adamı kapıya götürürken, ''Hala ders kitaplarıyla haşır neşir misin? Sakın bırakma. Eğer seni Victoria'ya aldırırsam bile okumaya devam et. Yalnız yatakta kitap okuma. Beni mahveden işte budur.'' Andrew sevinçten sanki bulutların üzerinde yürür gibi eve döndü. O kadar mutluydu ki Kristin'le olan kavgayı bile unutarak neşeyle anlatmaya başladı. Bugün Abby'ye gittim. Beni Victoria Göğüs Hastanesi'ne yerleştirmeye çalışacak. Bu suretle konsültasyonlara da katılabileceğim. Genç kadının gözlerinde belirlen sevinç ansızın Andrew'u utandırdı. Chris, bu son zamanlarda çok çekilmez bir adam oldum. Galiba pek geçinemiyoruz. Ne olur barışalım sevgilim. Genç kadın kocasının kollarına atıldı. Bütün suçun kendisinde olduğunu söyledi. Sonunda suçun Andrew'da olduğu anlaşıldı. Fakat genç adam başarısıyla çok yakın bir gelecekte karısını utandırmaya karar verdi. Yakında talihin kendisine de güleceğini düşünerek büyük bir canlılıkla çalışıyordu. Bu arada hastaları da yavaş yavaş çoğaldı. Fakat o 3 sterlin 6 peni alınan işten istemiyordu. Kendisine gelen yahut çağıran insanlar inanılmayacak derecede fakir ve hasta olanlardı. Ahırdan bozulup yapılan havasız odalarda, difterili, bodrum katlarındaki rutubetli hizmetçi odalarında romatizmalı yahut da pansiyonların tavan aralarında zatüreyli hastalarla karşılaşıyordu. Fakat en çok hepsinden daha acıklı bir durumdaki odada yatan hastayla uğraştı. Apartmanda arkadaşları ve akrabaları tarafından unutulmuş, gaz ocağı üzerinde azıcık bir yemek pişiren, dağınık saçlı bir ihtiyara bakıyordu. Daha bunun gibi birçok durumlarla karşı karşıya kalıyordu. Ayrıca ismi Shaftesbury Caddesi'nde neon lambalarıyla yazılı meşhur bir artistin babasına bakıyordu. Zayıf ve açlıktan kıvranan bir kadını ziyaret ediyordu. Kadın ona saraya takdim edildiği gün giydiği elbiseyle olan bir fotoğrafını gösterdi. Bir zamanlar aynı yollardan kendi arabasıyla geçtiğini anlattı. Bir gece yarısı dünyaya küsen ve 5 parasız kalmış, gaz ocağı ile intihara teşebbüs eden birini kurtardığı halde sonradan kendi kendinden nefret etti. Baktığı hastalardan çoğu ciddi hastalığı olan kimselerdi ve hemen hastaneye kaldırılarak ameliyat edilmeleri gerekiyordu. Fakat böyle zamanlarda çok büyük güçlüklerle karşılaşılıyordu. En feci ve tehlikeli hastalıklar için bile hastanelerden izin almak çok zor oluyordu. Bu ani olaylarla daha çok gece yarısı karşılaşıyordu. Pijamasının üzerinde ceketiyle paltosu, boynunda atkısı ve başında hala geriye doğru yatırılmış şapkasıyla hastadan dönüyor. Hemen telefonun başına geçerek hastanelerle bazen rica ederek, bazen yalvararak, bazen de tehdit ederek hastanın kabul edilmesi için çeşitli konuşmalar yapıyordu. Fakat her zaman aynı cevapla karşılaşıyordu. Doktor kim? Kim? Hayır hayır, özür dileriz. Hiç boş yerimiz yok. Sinirden bembeyaz oluyor, küfrederek Kristin'e dönüyordu. Yalan yalan, dolu değiller. Kendi adamları için St. John Hastanesi'nde birçok yer var. Eğer seni tanımıyorlarsa imkanı yok, kabul etmezler. Bu rezalet değil de ne? Fıtığı düğümlenmiş bir hasta için yatak bulamıyorsun. Sözde burası da başkent olacak. Bu uğursuz Britanya İmparatorluğu'nun gözbebeği Londra'da hastane sistemi işte bu halde. Daha geçen gün hayır sahibi bir piç ziyafetin birinde kalkıp bunun dünyadaki en iyi sistem olduğunu söyledi. Dilekçeler doldurulur. Ne kazanıyorsun? Hangi dindensin? Bir sürü saçma sapan soru. Oysa adam peritonitten ölüyordu. Haberleri olmaz. Chris, ne olur şu nöbetçi memuru telefonla arayıver. Ne kadar güçlükle ve parasızlıkla karşılaşırsa karşılaşsın, genç kadın her zaman aynı cevabı veriyordu. Şunu unutma ki yaptığın iş çok önemli. Başkalarının yaptıkları ile arasındaki fark bence bu. Andrew banyoya yıkanmak için girerken homurdandı. Paramız karnımızı doyurmak için bile yetmiyor. Kristin güldü. Çünkü yine eskisi kadar mutluydu. Mücadeleleri korkunç olduğu halde evi şekle sokmuştu. Her yer baştan aşağı temizlenmiş, parlatılmıştı. Artık gözüne eskisi gibi fena görünmüyordu. Yeni bir gaz ocağı, lambalar için abajur almış, eski kanepelerin yüzlerini değiştirmiş, merdivenlerin parmaklıklarını parlatmıştı. Bölgedeki hizmetçiler daha çok bahşiş aldıkları için pansiyonlarda çalışmayı tercih ediyorlardı. Kristin bunlardan bazılarını yardımcı olarak aldıysa da, sonunda Bayan Bennett isimli 40 yaşlarında bir dul kadın üzerinde karar kıldı. Temiz ve iyi iş yapıyordu. Fakat 7 yaşındaki kızı yüzünden her zaman iş bulamıyordu. Bayan Bennett ve Kristin işe bodrumdan başladılar. Duvarları çiçekli kağıtlarla kapladılar. Bej rengine boyanan eşyaları buraya koyarak Flory ve Bayan Bennett için güzel bir oda hazırladılar. Artık bodrum bir demir yolu tüneline benzemekten çıkmıştı. Bekleme odasına konan ilkbahar çiçekleri Kristin'in evindeki mutluluğu yansıtıyordu. Bunları alışverişe çıktığı zaman almıştı. Musselburgh sokağındaki seyyar satıcıların çoğu genç kadını tanıyordu. Buradan ucuz olarak meyve, balık ve sebze almak mümkündü. Yüksek meslek sahibi bir erkeğin karısı olduğu için kendi mevkiini bilmesi gerekirdi. Fakat ne yazık ki sık sık alışverişe çıkmak, dönüşte Frau Schmidt'e uğrayarak Andrew'un en çok sevdiği Liptor peyniri aldıktan sonra eve dönmek zorunda kalıyordu. Öğleden sonraları sık sık Serpentin Gölü kenarında geziyordu. Meşe ağaçları ilkbaharın tesiriyle yeşeriyor, kuşlar rüzgarda dalgalanan suyun üzerinde uçuşuyordu. Buraları genç kadının daima sevdiği kırlara benzediği ve eskiyi hatırlattığı için çok hoşuna gidiyordu. Bazı akşamlar Andrew bütün gün Kristin'i görmediğinden kıskanç gözlerle ona bakıyordu. Bütün gün ben çalışırken sen ne yaptın? Eğer bir araba alacak olursam onu kullanma işini sana vereceğim. Hiç olmazsa bu suretle seninle beraber olurum, diyordu. Genç adam hala zengin müşterilerin gelmesini bekliyordu. Abby'den işi için hiçbir haber çıkmamış, Queen Anne Caddesi'ndeki toplantıdan sonra Hampton ve arkadaşlarını bir daha görememişti. İşte bu durumda Nisan'ın sonlarına doğru bir gece muayenehanesinde oturuyordu. Saat 9'a yaklaştığı için birazdan muayenehaneyi kapatacaktı ki içeri genç bir kadın girdi. Kararsız bir halde Andrew'a baktı. Bu taraftan mı yoksa ön kapıdan mı gireceğimi bilemedim. Andrew gülerek cevap verdi. Doğru taraftan girdiniz. Bu taraftan girerseniz yarı ücret verirsiniz. Buyurun girin, ne istiyorsunuz? Tam ücret de versen bir zararı yok. Ahenkli yürüyüşüyle ilerledi, oturdu. 28 yaşlarında sağlam yapılı bir kızdı. Şişman bacakları fakat ciddi bir yüzü vardı. Bu yüzdeki ifade her şeye çabuk kanmadığını anlatıyordu. Şimdi ücreti bırakalım. Derdiniz ne, onu söyleyin. Genç kız hala resmiye görünüyordu. Bana sizi Bayan Smith tavsiye etti. Kendisini uzun zamandır tanırım. Ben yakındaki Laurier'de çalışıyorum. Adım Cram. Size her şeyden önce birçok tanınmış doktora gittiğimi söyleyeyim. Eldivenlerini çıkarttı. Ellerim rahatsız. Andrew kızın ellerine baktı. Avuçları kırmızımsı bir deriyle kaplıydı. Daha çok psoriasis'e benziyordu. Fakat psoriasis olamazdı. Çünkü yanları serpiginous değildi. Ani bir ilgiyle pertavsızı aldı ve daha yakından baktı. Bu sırada genç kız konuşmaya devam etti. Çalışırken bana ne büyük bir zarar olduğunu bilemezsiniz. Bu hastalıktan kurtulmak için her fedakarlığı yaparım. Bütün merhemleri sınadım. Fakat hiçbirinin yararı olmadı. Tabii yararı dokunmaz. Pertavsızı bıraktı. Doğru teşhis koyduğu için çok heyecanlıydı. Bayan Krep, bu ender rastlanan bir cilt hastalığı. İlaçla tedavi etmek faydasızdır. Bu kan durumundan ileri gelir. Kurtulmanın tek çaresi ise perhiz yapmaktır. Kızcağız şaşırdığı için ciddiyetinden eser kalmamıştı. İlaç vermeyecek misiniz? Şimdiye kadar hiç kimse bana böyle bir şey söylememişti. Öyleyse ben söylüyorum. Bir reçete kağıdı aldı. Yapacağı perhizin şeklini yazdı. Buna ilave olarak kesinlikle yememesi gereken yiyeceklerin adını belirtti. Genç kız kararsız bir halde reçeteyi aldı. Tabii tecrübe edeceğim doktor, her şeyi deneyebilirim. Ücreti ödedi ve hala şaşkın bir halde muayenehaneden ayrıldı. Andrew çok geçmeden bu hastayı unuttu. Fakat 10 gün sonra genç kız bu sefer ön kapıdan girdi. Yüzü büyük bir canlılıkla gülüyordu. Ellerimi görmek ister misiniz doktor? Evet, inşallah perhizden pişman değilsinizdir. Pişman olmak mı? Büyük bir sevinçle ellerini uzattı. Bakın tamamen geçti. Bir tek leke bile kalmadı. Bunun bana ne büyük bir anlamı olduğunu bilemezsiniz. Siz fevkalade bir doktorsunuz. Teşekkür ederim. Hastalıkları teşhis etmek benim görevimdir. Perhize devam ederseniz hiç korkmayın. O yiyecekleri yemezseniz bir daha bu durumla karşılaşmazsınız. Genç kız ayağa kalktı. Doktor, izin verirseniz borcumu ödeyeyim. Daha önce verdiniz. Büyük bir heyecan içindeydi. Acaba yine 3 sterlin 6 peniyi mi verecekti? Belki de 7 sterlin 6 peni verirdi. Fakat doktor, genç kız istemeyerek kapıya doğru yürüdü. Sonra ciddiyetle durdu. Belki şükran borcumu başka bir şekilde öderim. Genç kızın yukarı doğru kalkmış yüzüne bakarken aklından adi bir düşünce geçti. Fakat sadece başını salladı ve kapıyı kapattı. Genç kızı yine unuttu. Kendini yorgun hissediyordu. Ücreti kabul etmediği için yarı üzgündü. Ama dükkanda çalışan bir kız kendisine ne yardımda bulunabilirdi ki? Karşılaştığı olaylar kendisinin Bayan Cranby tanımadığını ispatladı. Çünkü her şeyi imkansız diye kabul ediyordu. Fakat meşhur filozof Aesop'un hikayelerini aklından çıkarmamalıydı. Martha Crabb, Lurer mağazasındaki küçük memurlar arasında halfback olarak bilinirdi. Sert ve cazibesiz bir kızın mağazanın en iyi memurlarından olması, çok zeki bir şekilde tuvaletleri, güzel çamaşırları ve yüzlerce sterlin değerinde kürkleri satması insana acayip geliyordu. Fakat Huff çok iyi bir tezgahtardı ve müşterileri tarafından seviliyordu. Aslında Lurier'in değişik bir sistemi vardı. Her tezgahtar bir müşteri grubuna sahipti. Tezgahtarlar bu müşterilere çalışır, yeni gelen modelleri gösterirlerdi. Müşterilerle aralarında yılların etkisiyle meydana gelen samimi bir dostluk vardı. Gerçekten ciddi bir kız olan halfback bu işe özellikle uygundu. Martha, cateringli bir avukatın kızıydı. Lurier'de çalışan tezgahtarların hepsi de şehrin dış mahallelerinde oturan küçük meslek sahibi insanların kızlarıydı. Lurier'e girmek ve müessesenin üniforması olan koyu yeşil elbiseyi giymek büyük bir şerefti. Başka mağazalardaki memurlar çok fena şartlarda çalıştırılıyordu. Fakat Lurier'de bütün memurlar iyi bir şekilde besleniyor, rahat bir hayat sürmeleri için elden gelen yapılıyordu. Mağazanın tek erkek satıcısı olan M. Winch, kızlarla özellikle ilgilenir, onları korur ve en çok halfback'e saygı gösterirdi. Sık sık da onunla mağaza hakkında görüşmeler yapardı. Bay Winch mağazadaki memurlara bir anne gibi davranan, 40 sene şapkacılık yapmış ihtiyar bir adamdı. Baş parmağı kumaşları muayene etmekten aşınmış, sırtı müşterilere saygıyla eğilmekten kamburlaşmıştı. Eşleriyle beraber mankenleri seyretmek için gelen erkeklere soğuk şekilde bakardı. İhtiyar adam saraya dahil olan şahsiyetleri de tanıyordu. Kendisinin Lurier mağazası kadar büyük bir kıymeti vardı. Bayan Kurev'in ellerinin geçmesi, Lurier mağazasında çalışan memurlar üzerinde derin bir etki yapmıştı. Bunun sonucunda küçük şikayetleri olan kızlar büyük bir merakla Andrew'un muayenehanesine akın etmeye başladılar. Hepsi de gülerek, kıkırdayarak Halfbeck'in doktorunu görmek istiyorlardı. Günler geçtikçe Chesborough Terrace'a gelen Lurier'in memurlarının sayısı arttı. Bunların hepsi sigortaya dahildi. Kanuna göre hepsinin listede olması gerekirdi. Fakat hiçbiri bunu kabul etmiyordu. Mayıs'ın sonlarına doğru muayenehanede her gün yarım düzine zeki, güzel dudakları boyalı genç kızlar bekler oldu. Bunun sonucunda genç adamın geliri yükseldi. Kristin ise gülerek, "Sevgilim, bu güzel kızları ne yapacaksın? Stüdyo kapısı diye yanlışlıkla senin muayenehanenin kapısını çalmadıklarına emin misin?" diyordu. Bayan Krebin ellerinin tedavi edilmesinden dolayı duyduğu şükran borcu ödenmeye başlamıştı bile. Yaşlı bir adam olan Dr. McLean, Lurier mağazasının yarı resmi doktoru sayılıyordu. Mağazanın terzilik bölümünde çalışan Bayan Tewick fena bir şekilde kızgın ütüyle yandığı zaman McLean çağrılmıştı. Fakat doktor emekliye ayrılmak üzereydi. Yardımcısı ve varisi olan Dr. Benton'a pek güveni yoktu. Aslında birçok defalar Dr. Benton'ın gözlerinin güzel memurların bacakları üzerinde dolaştığını, Bay Winch tarafından görülmesi ihtiyar adamın kaşlarının çatılmasına sebep oluyordu. Bayan Krep ve Bay Winch bu konuları beraberce görüşmüşlerdi. Bunun üzerine Bayan Krep, Chesborough Terrace'da ta ise kurban kesmeden çok başarı sağlayan titiz ve ciddi bir doktorun olduğundan bahsetmişti. Bay Winch karar vermediği halde bir düşesi karşılamak için ayrılırken gözlerinde bunu kabul edeceğini gösteren bir parıltı vardı. Haziran'ın ilk haftalarında Andrew, Bay Krebi hor gördüğü için utanmaya başladığı sırada, onun ne kadar iyi bir insan olduğunu meydana koyan ikinci bir olayla karşılaştı. Çok temiz ve dikkatli yazılmış bir mektup aldı. Bu mektubu yazanın telefon etmeyi bile laubalilik sayan bir insan olduğunu sonradan öğrendi. Kendisinden salı günü saat 11'e doğru Park Gardens'ta 9 numaralı evde oturan Bayan Winifred Everett'a gitmesi rica olunuyordu. Andrew ertesi gün muayenehaneyi erkenden kapatarak mektupta belirtilen hastanın ziyaretine gitti. Şimdiye kadar ilk defa olarak bulunduğu bölgenin dışındaki bir yerden çağrılıyordu. Park Gardens'ta çok güzel binalar vardı. Hepsi modern değildi fakat Hyde Park'a karşı güzel manzaraları olan geniş ve büyük yapılardı. 9 numaralı evin kapısını ümitle ve heyecanla çaldı. İçinden bunun ayağına gelmesini beklediği büyük fırsat olduğunu düşünüyordu. Yaşlı bir hizmetçi kendisini içeri aldı. Bulunduğu geniş oda eski tip mobilyalar, kitaplar ve çiçeklerle döşenmişti. Burası Andrew'a Bayan Vaughan'ın misafir odasını hatırlattı. İçeri girdiği zaman yanılmadığını anladı. Biraz sonra kendisini sakin ve ölçülü bakışlarla süzen Bayan Everett geldi. Ev sahibi hali vakti iyi gözüken 50 yaşlarında bir kadındı. Siyah saçları ve solgun bir yüzü olan kadın sanki hiçbir şeyden korkmuyor gibiydi. Çok sade giyinmişti. Hemen konuşmaya başladı. Ne yazık ki çok inandığım doktorumu kaybettim. Sizi bana Bayan Krep tavsiye etti. Çok sadık bir insandır. Onun için kendisine inanırım. Sizi bunun için çağırdım. Yetenekli bir insan olduğunuz her halinizden belli. Bir an durdu. Genç adamı süzüyordu. Gözlerindeki tereddüt dolu ifade bir anda siliniverdi. Zannedersem tam aradığım adamsınız. Yılın bu aylarında daima enjeksiyon yaptırırım. Bende astım var. Eminim astımdan anlıyorsunuz. Evet, hangi ilacı kullanıyorsunuz? Kadın çok meşhur bir ilacın ismini söyledi. Eski doktorum onu yapıyordu. Kendisine çok inanıyordum. Genç adam kadına çok inandığı doktorunun değersiz olduğunu verdiği ilacın hünerli bir şekilde yapılan reklamlarla İngiltere'de büyük bir ün kazandığını söylemek istedi. Fakat kendine hakim olarak konuşmadı. O anda inançları ve istekleri arasında bir çarpışma oldu. Eğer bütün geçen aylardan sonra bu şansı da kaçırırsam aptalın biriyim diye düşündü. Zannedersem size enjeksiyon yapabilirim dedi. Pekala, ücret işini de konuşalım. Doktor Schinsler'e her gelişinde bir altın verirdim. Bu ücreti siz de kabul eder misiniz? Bir altın mı? Şimdiye kadar kazandığı ücretin 3 misliydi bu. Hepsinden daha önemlisi, bu kendisini sosyeteye dahil eden ilk adımdı. Fakat içinde kopan fırtınaları bir kere daha boğdu. Enjeksiyon yapılan ilaçlar faydasızsa ne zararı olabilirdi ki? Bunu kadın istediği için kendisinin hiçbir rolü yoktu. Artık başarı sağlamak istiyordu. Sadece 3 sterlin 6 peni için çalışmaktan bıkmıştı. Bundan sonra her ne pahasına olursa olsun başarı kazanacaktı. Ertesi günü saat tam 11'de yine geldi. Bayan Everett kendisine geç kalmamasını tembih etmişti. Çünkü öğle gezintisiyle enjeksiyon saatlerinin çatışmasını istemiyordu. Andrew ilk enjeksiyonu yaptı. Ondan sonra da haftada 2 gün olmak üzere tedaviye devam etti. Genç adam da kadın gibi dakikti ve kendisini ilgilendirmeyen işlere hiçbir zaman karışmıyordu. Winifred Everett çok garip huyları olan inatçı bir kadındı. Gayet zengindi. Sheffield sofra takımları imalatçısı olan babasından kalan mirası sermaye olarak kullanıyordu. Parasından yararlanmak isterdi. Bu sadece bir para hırsı değil, aynı zamanda egoizmdi. Kendisi kurduğu alemin merkeziydi. Vücuduna son derece dikkat ederdi. Kendisine faydası olacağını düşündüğü her çeşit tedaviyi yaptırırdı. Her şeyin daima en iyisine sahip olmak isterdi. Az fakat iyi yemekler yerdi. Andrew 6. defa gitmişti ki, Bayan Everett hiç eğilmeden genç adama bir bardak şarap ikram etti. Andrew bunun 1819 yılından kalma Amontillado olduğunu gördü. Kadının bütün elbiseleri Luruyer'den geliyordu. Yatağının çarşafları genç adamın hayatında gördüğü en iyi ketendendi. Bütün bu zenginliğe karşı kendi söylediğine göre parasının bir tekini bile boşuna sarf etmezdi. Hatta taksimetreye bakmadan hiçbir şoföre para vermezdi. Andrew'un duyduğu bütün bu sözlerden sonra kadından nefret etmesi gerekirdi. Fakat etmiyordu. Çünkü kadın bencilliğini bir felsefe görüşüyle anlatıyordu. Aynı zamanda anlayışlı bir insandı. Andrew'a Kristin'le beraber gördüğü eski bir Hollandalı ressam olan Terboch'un yaptığı bir kadın resmini hatırlatıyordu. Bayan Everett de aynı resimdeki kadın gibi iri vücutlu, pürüzsüz tenli ve zevki seven bir ağzı olan insandı. İlk zamanlar Andrew'a kolayca alışamayacak gibi görünüyordu. Fakat onun kendisine uygun bir doktor olduğunu anladıktan sonra artık çekingen davranmıyordu. Doktorun ziyaretinin en fazla 20 dakika sürmesini isterdi. Çünkü muayenelerin onun gözünde hiçbir değeri yoktu. Fakat ayın sonuna doğru bu süre yarım saate çıktı. Karşılıklı oturup konuşuyorlardı. Andrew ona büyük bir başarı kazanmak istediğini söylüyor, o da bunu çok beğeniyordu. Bayan Everett'in birçok akrabası vardı ve konuşmalarının çoğunda onlardan söz ederdi. Genç adama sık sık yeğeni Catherine Stone anlatırdı. Catherine Derbyshire'da oturuyordu. Kocası yüzbaşı Bernwell'dan parlamentoya seçildiğinden beri sık sık şehre geliyordu. Bir zamanlar Doktor Sinclair onlara bakardı. Şimdi de sizin bakmamanız için hiçbir sebep yok. Son ziyaretinde de kendisine bir bardak Amontillado ikram etti ve memnun bir sesle konuştu. Faturaların gelmesinden nefret ederim. Lütfen hesabı görelim. Sonra genç adama 12 altınlık bir çek verdi. Tabii sizi yakında yine çağıracağım. Çünkü her kış antikorzia aşısı yaptırırım. Andrew dairenin kapısına kadar götürdü ve bir an durdu. Yüzü kuru bir şekilde parlıyor ve şimdiye kadar göstermediği bir yakınlıkla gülüyordu. Fakat bu gülümseme çok çabuk kayboldu ve sert bir şekilde genç adama baktı. Acaba anneniz olabilecek yaştaki bir kadının öğütlerini dinler misiniz? İyi bir terziye gidin. Mesela yüzbaşı Satın'ın Conduit Caddesi'ndeki terzisi Rogers'a gidin. Bana ne kadar çok başarı kazanmak istediğinizi söylemiştiniz. Bu elbise sırtınızda olduğu sürece amacınıza asla ulaşamazsınız. Andrew kadına sinirlenerek caddede yürümeye başladı. Sert bir şekilde kaşları çatılmıştı. Yine her zamanki gibi kızgınlıktan küfrediyordu. Moruk karı. Kim oluyordu da ona akıl veriyordu? Onu ne ilgilendiriyordu? Ne hakla yeni bir elbise almasını söylüyordu? Yoksa kendisini bir fino köpeği yerine mi koymuştu? Bu onun için çok büyük bir darbeydi. Hastaları kendisine 3 sterlin 6 peni ödüyorlar. Fakat kıyafetlerine karışıp hiçbir zaman terziye gitmesini söylemiyorlardı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 267.